Ayrım 6, sayfa 65. Ama kuşkusuz bu, daha geniş, daha karmaşık ve zengini yoksulu, güçlüsü zayıfı, istisnasız bütün toplumlara etki eden bir olayın görünümlerinden bir yalnızca. Hala arada sırada tarihin hızlanması olarak adlandırılan ama geçen yüzyılın kitaplarında bu şekilde adlandırılan şeyi aşmış bir olay bu. Belki de zamanımızdaki olayların ritmini daha iyi yansıtabilecek başka bir kavram kullanılsa daha iyi olacak. Anındalık. Çünkü dünyada meydana gelen olaylar artık bütün insanlığın gözleri önünde ve gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyorlar. Burada söz konusu olan uzun zamandır tarihle ilişkilendirilen kişilerin, malların, imgelerin ve düşüncelerin dolaşımını hızlandıran ve dünyanın küçüldüğü izlemini yaratan hareket değil yalnızca. En sonunda bu harekete alıştık. Ama 20. yüzyılın son yıllarında bu konuda sergilenen eğilim dikkate değer ölçüde hızlandı. İnternetin gelişmesiyle, elektronik postanın ve World Wide Web ağının yaygınlaşmasıyla her yere ulaşan dünya çapındaki ağla, aynı zamanda cep telefonu gibi bütün dünyada insanlar arasında anlık bağlar kuran, uzaklıkları ortadan kaldıran, tepkime sürelerini sıfıra indiren, olayların yankılarını fazlalaştıran, dolayısıyla da gelişimlerini daha da hızlandıran başka doğrudan iletişim araçlarıyla olayın yapısının değiştiği bile söylenebilir. Bu da başka dönemlerde gerçekleşmeleri on yıllar alan önemli değişimlerin şimdi birkaç yıl, kimi zaman birkaç ay içinde olup bitmesini açıklıyor. En kötü olaylar için olduğu gibi en iyiler için de geçerli bu durum. Yüzyıllardır, hatta bin yıllardır varlıklarını sürdüren kültürlerin gözlerimizin önünde sadece birkaç yıl içinde ortadan kaldırılmasının bu konuda aklıma gelen ilk örnek olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Ama Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Avrupa Birliği'nin büyümesi, Çin'in ve Hindistan'ın kalkınma atılımları, Barack Obama'nın yükselişi ve bütün dünyada çeşitli alanlarda meydana gelen binbir türlü çarpıcı olay içinde aynı şey düşünülebilir. Hiç kuşku yok ki 21. yüzyıl daha önce insanlığın tanık olduğu her şeyden hissedilir derecede farklı olan bir düşünsel ortamda başladı. Büyüleyici ama aynı zamanda tehlikeli bir değişim bu. Dünyanın ilerleyişiyle ilgilenenler için ağ bugün sınırsız ufuklar açıyor. İnsanlar artık gündelik yerel gazetelerini okumak yerine evinden sabah kahvesini yudumlayarak bütün dünya basını takip edebiliyor. Hele İngilizce biliyorlarsa, çünkü sayısız gazete, Alman, Japon, Çin, Türk, İsrail, İran, Kuveyt, Rus gazeteleri artık bu dilde çevrim içi baskılar yayımlıyor. Ben günlerce kendimi unutabilirim o gazetelerin içinde. Hiç bıkmadan, hayranlıkla ve içimde sürekli bir düşü gerçekleştirmenin verdiği duyguyla. Çocukluğumda Lübnan'da her sabah yerel gazetelerin hepsini okurdum. Babam bir gazetenin yöneticisiydi. Çıkardığı gazeteyi incelik olsun diye meslektaşlarına yollar, onlar da karşılık olarak kendi gazetelerini gönderirlerdi. Gazete yığınına işaret ederek, hangisine inanacağız diye sormuştum ona bir gün. Gazetesinden başını kaldırmadan bana şöyle yanıt vermişti: hiçbirine ve hepsine. Hiçbiri sana bütün gerçeği aktarmaz ama her biri kendi gerçeğini yansıtır. Hepsini okursan eğer ve ayırt etme yetisine sahipsen işin özünü anlarsın. Radyo konusunda da babam aynı şeyi yapardı. Önce BBC, ardından Lübnan Radyosu, sonra Kahire Radyosu, derken İsrail Radyosu'nda Arapça yayın yapan kanallar, kimi zaman ayrıca Şam Radyosu, Voice of America, Amman Radyosu ya da Bağdat Radyosu. Kahvesini bitirene kadar geçen bu sürede yeteri kadar bilgilendiğini hissederdi. Bizim yaşadığımız dönemi görebilseydi ne kadar mutlu olacağını düşünüyorum sık sık. İnsanın ülkesindeki ve dünyadaki bütün medya organlarını evde bedava olarak izleyebilmesi için bir gazetenin başında olmasına gerek yok. Dünyanın gerçekliği üstüne akıllıca, dengeli, kapsamlı bir bakış açısı edinmek isteniyorsa bunun için gereken her şey parmakların ucunda. Ama çağdaşlarımızın hepsi sunulan araçları aynı şekilde kullanmıyor. Herkesin derdi dengeli bir görüş oluşturmak değil. Farklı şeylere kulak vermelerine genellikle dil engel oluyor. Ama bütün uluslarda çok yaygın olan ve yalnızca küçücük bir azınlığın başkalarının ne dediğini öğrenmek istemesine yol açan bir ruh hali de var. Pek çok insan kulağına hoş gelen düşüncelerle yetiniyor. Dikkatli biçimde bir kültürel evrenden bir başkasına geçen bir kişiye, sevinçle El Cezire'nin sitesinden Haaretz'inkine, Washington Post'tan İran basın ajansına geçen bir kişiye karşılık sadece kendi yurttaşlarını ya da dindaşlarını ziyaret eden, durmadan alışa geldikleri kaynaklara başvuran, ekranlarının karşısında yalnızca kendi doğrularını destekleyecek, hınçlarını haklı gösterecek şeyler arayan binlerce kişi var. Bu olağanüstü modern araç, kültürlerin birbirine karışmasını ve uyumlu biçimde karşılıklı ilişkiye girmelerini sağlaması gerekirken, küresel kabilelerimiz için bir toplanma ve seferber olma alanına dönüşüyor. Bunun nedeni, çevrilen karanlık bir dolap değil, bir hızlandırıcı ve yükselteç olan internetin, tarihte kimliklerin zincirinden boşandığı, medeniyetler çatışmasının iyice yerleştiği, tartışmaların yoldan çıktığı, sözlerde olduğu kadar davranışlarda da şiddetin baskın çıktığı, ortak noktaların yittiği bir dönemde hızla gelişmiş olması. Bu açıdan bakıldığında insanlar arasındaki ilişkileri alt üst eden bu büyük teknolojik gelişmenin stratejik bir kargaşayla, yani dünya üstündeki iki büyük blok arasındaki çatışmanın sona ermesiyle, Sovyetler Birliği ve sosyalist cephenin parçalanmasıyla, kimlik ayrılıklarının ideoloji ayrılıklarına üstün geldiği bir dünyanın ve gerçekten de bütün dünya üstünde pek iyi karşılanmayan bir egemenlik uygulayan tek bir süper gücün ortaya çıkışıyla aynı döneme denk gelmesi önem kazanıyor. Britanyalı tarihçi Arnold Toynbee'nin 1973'te ölümünden kısa bir süre önce yayımladığı kısa, özlü bir metni zaman zaman yeniden okuyorum. Koca koca 12 ciltlik A Study of History adlı esaslı bir incelemeyi adadığı insanlığın yörüngesine geniş açıdan bakıp onu 3 evreye ayırıyor. Genel çizgileriyle tarih öncesine denk gelen birinci evrede insanların yaşamı her yerde aynı çünkü iletişim çok yavaşken değişim ritmi daha da yavaş. Her yeniliğin başka bir yenilik ortaya çıkmadan bütün toplumlara ulaşacak zamanı oluyor. Yazara göre tarih öncesinden milattan sonra 1500'e kadar aşağı yukarı 4500 yıl süren ikinci evrede değişim aktarımı oranla çok daha hızlı. Öyle ki bütün toplumlar birbirlerinden son derece farklılaşıyorlar. İşte bu evrede dinler, kavimler, farklı uygarlıklar doğuyor. Son olarak da 16. yüzyıldan sonra iletişim hızının değişim hızını geçmesiyle yerleşim yerimiz bir bütün haline gelmeye başlıyor. En azından teknolojik ve ekonomik açılardan. Ama Toynbee'nin gözlemlerine göre henüz siyasal açıdan değil. Bu yaklaşım bütün şemalaştırma girişimleriyle eşdeğerde. Yakından bakıldığında her sözcük eleştiriye açık ama bütün halinde bakıldığında akıl için uyarıcı bir özellik taşıyor. Hele şu son 10 yılların ışığında değerlendirilirse. Son dönemde hızlanma baş döndürücü. Hoyrat ve ister istemez sarsıcı bir hal aldı. Tarihleri boyunca farklı yolları izleyen, kendilerine göre inançlar, diller, gelenekler, aidiyet duyguları, övünçler geliştiren toplumlar, birden özerk kimliklerinin altüst olduğu, aşındığı ve tehdit altında göründüğü bir dünyada buldular kendilerini. Buna verdikleri tepki kimi zaman şiddet dolu ve aşırıydı. Tıpkı başı zaten suya batmış, umutsuz ve sağduyusuz bir durumda çırpınan, eline gelen her şeyi kurtarıcılarını olduğu kadar ona saldıranları da kendisiyle birlikte dibe çekmeye hazır, boğulmak üzere olan biri gibi. Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1980'li yılların sonundan itibaren Toynbee'nin tanımladığı bütünleşmiş bir uygarlığa doğru ilerleyen evrim bambaşka bir hız kazandı ve hissedilir şekilde değişen bir stratejik ortamda gelişti. Bir hükümet, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, dünya çapındaki yetki rolüne soyunu verdi. Onun değer sistemi evrensel ilke haline geldi. Ordusu küresel güvenlik gücüne dönüştü. Müttefikleri bağımlı, düşmanları ise kanun kaçağı oldu. Bu, tarihte daha önce eşine rastlanmayan bir durum. Geçmişte de en güçlü oldukları dönemde üstünlük elde etmiş güçler olmuştu tabii ki. Roma İmparatorluğu gibi, bilinen dünyaya hükmetmiş ya da 16. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu ve 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu gibi kendilerine bağımlı ülkelerin üstünde güneşin hiç batmadığının söylenmesine neden olacak kadar uzaklara yayılmıştı bunlar. Ama hiçbiri istediğinde dünyanın her yerine müdahale etmesini sağlayacak ya da düşman güçlerin ortaya çıkmasına engel olacak teknik olanaklara sahip değildi. Birçok kuşağa yayılabilecek bu süreç, bizler şaşkın şaşkın bakarken birkaç kısacık yıl içinde gerçekleşiverdi. Bütün dünya artık birleşik bir siyasal uzam. Toynbee'nin üçüncü evresi sert ve vakitsiz biçimde sona erdi. Fırtınalı, hesapları altüst edici ve son derece tehlikeli görünen dördüncü bir evre başladı. Birdenbire insanlar tarihte ilk kez dünya çapında iktidar ve onun meşruiyeti sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu temel olaya ender olarak şu şekliyle değinilse de satır aralarında eleştirilerde ve en şiddetli çatışmalarda da rastlanabiliyor. Farklı halkların bir tür küresel hükümetin yetkisini tanıyabilmesi için bu hükümetin ekonomik ya da askeri gücünün kendisine sağladığından başka türlü bir meşruiyet kazanması gerekiyor onların gözünde. Özel kimliklerin daha geniş bir kimlik içinde kaynaşması için, özel uygarlıkların bir dünya uygarlığında yer alabilmesi için sürecin bir hakkaniyet bağlamında ya da en azından karşılıklı saygı ve ortak onur çerçevesinde işlemesi zorunlu. Son satırlarda bilerek farklı görünümleri birbirine karıştırdım. Bugünkü dünyanın gerçekliği, işin bütün bu farklı yüzleri sürekli olarak akılda tutulmadan anlaşılamaz. Dünya çapındaki tek süper güç tarafından sırtlanılan baskın bir uygarlığın ortaya çıkmasından sonra uygarlıklar ve uluslar artık soğukkanlı biçimde aşılamaz. Kendilerini kültürel açıdan yok edilme ya da siyasal açıdan marjinalleştirilme tehdidi altında hisseden halklar kaçınılmaz olarak onları direnişe ve şiddetli çatışmaya çağıranlara kulak verirler. ABD, salt üstünlüğünün manevi meşruiyetine dünyanın geri kalanını ikna edemediği sürece insanlık sıkı yönetim halinde kalacaktır. 2. Yoldan çıkmış meşruiyetler. Bu satırları yazarken hem sıradan hem de unutulmaz bir görüntü geliyor aklıma. 2000 başkanlık seçimleri sırasında Florida'da bir seçim bürosu. Oy saymakla görevli biri ışığı arkasına alıp bir oy pusulasını inceliyor. Kağıt üstündeki noktalara ve işaretlere bakıp oyun hangi adaya, Al Gore'a mı yoksa George Bush'a mı gitmesi gerektiğini anlamaya çalışıyor. Dünya üstündeki milyonlarca kişi gibi bu sayıma ve onu izleyen adli tartışmaya takılıp kalmıştım ben de. Kuşkusuz biraz da heyecan verici bir siyaset macerası karşısındaki izleyicinin merakıyla. Ama her şeyden önce bu seçimlerde söz konusu olan benim ve ailemin geleceği olduğu için. O dönemde bunu çok iyi anlayamıyordum. Bugünse kesin kez biliyorum. Florida'daki o oy doğduğum ülkede Lübnan'da tarihin akışını değiştirecekti. İlk olarak bu örneği vermek istedim çünkü beni yakından ilgilendiriyor. Daha geniş boyutlu, bütün dünyaya etkisi daha açıkça görünen başka örneklerle de başlayabilirdim size. Söz gelimi George Bush'un yerine Al Gore başkan seçilseydi 11 Eylül 2001 saldırılarının aynı şekilde gerçekleşebileceğini öne sürmek akla yatkın geliyor. Ama Washington'ın buna tepkisinin aynı olmayacağı da aynı derecede akla yatkın. Kaçınılmaz olarak teröre karşı bir savaş yürütülürdü. Ne var ki bu kez başka öncelikler, başka sloganlar, başka yöntemler, başka koalisyonlar söz konusu olurdu. Büyük olasılıkla daha az kararlılık gösterilir ama aynı zamanda işler bu denli kontrolden çıkmazdı. Başkan ne Haçlı seferinden ne de şer ekseninden söz ederdi. Ayrıca Guantanamo'daki tutsaklar o şekilde hapsedilmezdi. Irak savaşı büyük olasılıkla olmazdı ve bu durum orada şimdi batağa sürüklenen halklar için olduğu kadar ABD'nin dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerinde de pek çok şeyi değiştirirdi. Lübnan konusunda da Suriye ordusunun 2005'te ülkeden çekilmek zorunda kalmayacağı ve Lübnan'ın sahne olduğu çatışmaların bir başka görünüm kazanacağı da olasılıklar arasında. Aynı şekilde Kasım 2000'de demokratlar kazanmış olsaydı eğer, birçok başka önemli dosyanın da, örneğin küresel ısınma, bazı genetik araştırmaların yapılabilmesi ya da Birleşmiş Milletler'in rolü, farklı şekillerde yönetileceği, bunların da dünyanın geleceği için anlamlı sonuçlar doğurabileceği varsayılabilir. Bununla birlikte tahminleri daha ileri götürmek tehlikeli olacak. Dünyanın durumunun daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacağını anlamaya çalışmak da yersiz bir girişim. Kendi adıma yıllar boyunca çeşitli vesilelerle Florida'daki o ünlü oyun genellikle felaket ama kimi zaman da uğur getirdiğini düşündüm. Her şekilde kesin olan bir şey var. O yıl Tampa ve Miami seçmenlerinin simgesel bir rakamla belirledikleri şey yalnızca Amerikan ulusunun geleceği değil, aynı zamanda geniş ölçüde bütün öteki ulusların geleceğiydi. Bunu izleyen, birbirine zıt durumlar doğuran iki başkanlık seçimi içinde aynı şey söylenebilir. 2004'te bütün dünya Başkan Bush'un yenik düşmesini istiyordu. Ama onun yurttaşları onu yeniden seçmeye karar verdiler. Dünyanın geri kalanında Amerikan düşmanlığı o dönemde son kertesine vardı. 2008'de ise bunun tersine dünyadaki bütün uluslar Senatör Obama'ya aşık olmuştu. Ve Amerikalıların oyları onu işaret ettiğinde ABD'ye, halkına, onların siyasal sistemine ve etnik çeşitliliklerini yönetme becerilerine karşı benim gözümde kesin kes haklı bir hayranlık seli yaşandı. Hem Obama'nın söylemine, hem onun Afrikalı kökenlerine, hem de dünyanın cumhuriyetçilerin yönetiminden artık bıkıp usanmasına bağlı olan bu amaç birliği, yakın gelecekte öyle kolay kolay bir daha tekrarlanmaz. Ne var ki, bundan böyle Amerika'daki her başkanlık seçiminin dünya çapında bir psikodram yaratacağı da su götürmez. Asıl sorun da burada yatıyor. Hatta bana göre zararsız anekdotlarla kısıtlı görünümler altında çağımıza damgasını vuran siyasetin ve ahlakın çivisinin çıkmışlığının gizli nedenlerinden biri de bu. Daha fazla ilerlemeden önce söylediklerime karşı gelebilecek iki itirazı da hesaba katmalıyım. Kuşkusuz bana şöyle denecek. ABD Başkanı bugün güçlü. Siyasal kararları bütün dünyanın yazgısını etkiliyor. Bu yüzden de onu seçenler hak etmedikleri bir role soyunmuş oluyorlar. Yani onların seçimleri çoğunlukla Asyalıların, Avrupalıların, Afrikalıların ve Latin Amerikalıların geleceğinde belirleyici oluyor. İdeal bir dünyada böyle olmaması gerekir. Peki ama hiçbir çözümü olmayan bir sorun karşısında ne diye çırpınıp dursun insan? Sonuçta Kolombiyalılara, Ukraynalılara, Çinlilere ya da Iraklılara Amerikan başkanlık seçimlerinde oy hakkı verilmeyecek. Hayır, bence de öyle. Saçma bir şey olurdu böylesi. Zaten benim tavsiye ettiğim şey kesinlikle bu değil. Çözüm ne o halde? Çözüm falan yok. Şu anda hiçbir çözüm göremiyorum. Ama gerçekçi bir çözümün olmaması demek, ortada bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Bu sorunun bütünüyle gerçek olduğuna inanıyorum ben. Gelecek yıllarda sorunun ciddiyeti de gitgide daha görünür hale gelecek. Şimdi bile bazı yıkıcı etkileri hissediliyor. Kitabın sonraki bölümlerinde bu endişenin nedenlerini açıklayacağım. Ama önce öngörülebilir bir başka itirazı da aradan çıkarmak istiyorum. İlk itirazı her zaman rastlanmıştır. Neye yarar? İkincisi de ondan aşağı kalmıyor. Zaten hep böyleydi. Tarihin başlangıcından beri denecektir bana, kimi uluslar iradelerini başkalarına dayatmışlardır. Güçlü olanlar karar verir, ezilenler boyun eğer. Bu durumda nesiller boyu New York'ta, Paris'te ya da Londra'da yaşayan bir kişinin oyu, Beyrut'ta, La Paz'da, Lom'de ya da Kampala'da yaşayan birininkinden daha ağır basmıştır. Günümüzde bir takım değişiklikler olduysa, bu konuda daha çok bir iyileşmeden söz edilebilir. Çünkü bu zamana dek özgürlüğü kısıtlanan yüz milyonlarca insan artık düşüncelerini serbestçe ifade edebilmektedir. Tamam, bütün bunlar doğru ama bir yandan da aldatıcı. Eski zamanların imparatorlukları da geniş ve güçlüydü elbette. Ama dünya üstündeki etkileri zayıftı. Çünkü silahları ve iletişim araçları asıl yurtlarının uzağındaki bölgeleri etkin biçimde denetlemelerini sağlayamıyordu. Üstelik her zaman düşman güçleri göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. Bugünse teknolojinin olağanüstü gelişimi dünyanın çok daha sıkı biçimde denetlenmesine olanak sağlıyor. Siyasal iktidarın az sayıda başkentte, hatta temel olarak tek bir başkentte toplanabilmesini sağlıyor. Bu da tarihte ilk kez yargılama alanı bütün dünyayı kapsayan bir hükümetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Daha önce eşine rastlanmayan bu durum, doğal olarak aynı şekilde eşsiz tutarsızlıklar ve yeni dengelere, daha doğrusu dengesizliklere neden oluyor. İntihara sürükleyen intikam duygusuna da. Hiç kuşku yok ki dünyanın dokusunda insanlar arasındaki ilişkilerin bozulmasına, demokrasinin anlamının zayıflamasına ve ilerleme yolunun puslanmasına yol açan köklü bir değişim oldu. Bu değişimi daha yakından incelemek için, onun kökenlerini ve işleyişlerini anlamaya çalışmak için, bu ölümcül labirentte el yordamıyla bir çıkış bulabilmek için fener görevi görebilecek kavram meşruiyet kavramıdır. Geçerliliğini yitirmiş, unutulmuş ve belki de bazı çağdaşlarımızın gözünde oldukça şüpheli bir hal almış ama iktidar sorunu ortaya konduktan sonra vazgeçilmez olan bir kavramdır bu.